Ayrım 18. Yarışma sınavı. Üçüncü oldum demiyorum, üçüncü yaptılar diyorum. Çünkü bana göre üçüncü yapılmıştım. Birincilik benim hakkımdı, çok canım sıkıldı. Hayatta pek çok haksızlıklara uğradım ama bu birincisiydi. O zamanlar haksızlığa uğramaya daha alışamamıştım. Bir protestoda bulunamazdım ama küskündüm. Kuleli son sınıfında 3 öğrenci bakalorya sınavlarında bütün derslerden tam numara almıştı. Bunlardan biri bendim. Neden beni birinci yapmamışlardı? Bitirme sınavlarında benim gibi tam numarayla liseyi bitirse de öbür 2 öğrenciden benim çok belirli bir üstünlüğüm vardı. Ben askeri liseye girdiğimden beri yani 5 sınıfta da hep birinci olmuştum. Aynı numaraları alan 3 kişi arasında bir rüçhaniyetim olmalıydı. Haksızlığa uğradığıma inandığımdan iyice küskündüm. Ama bunu arkadaşlarıma belli etmemeye çalışıyordum. Bir haksızlığa nasıl cevap verebilirdim? Bunu bir başarısızlık sayıyordum. Her zaman böyle olmuştu. Ben size gösteririm. General olacaktım, büyük komutan olacaktım. Sınav sonuçlarının açıklandığının ertesi günü okul müdürlüğünden bir haber bildirildi. İlk olarak o yıl askeri liseleri bitirenler arasında açılacak yarışmayı kazananlar, mühendislik eğitimi görmek üzere Avrupa'ya, Almanya'ya gönderilecekti. Bu büyük bir fırsattı. Askeri liseyi yeni bitiren her öğrenci sınava girebilirdi. Bu sınava girmek için içim içimi yiyordu. Girmeliydim. Almanya'da okur, askeri mühendis olurdum. Ne güzel şey. Ama o zaman beni birinci yapmayarak bana haksızlık edenlerden hıncımı, öcümü alamayacaktım. Ben ancak general olursam bana yapılanların haksızlık olduğunu anlatabilirdim. Avrupa'da eğitim için bu yarışma sınavlarına girecekler adlarını yazdırıyorlardı. Benim adımı yazdırmayışımın 3 nedeni vardı. Birincisi general olmak. Mühendis olursam savaşçı değil yardımcı sınıf olacaktım. Yani komutan olamazdım. İkinci nedenim de M noktaydı. Müfide. Harp okulunda hatta belki de Kuleli'de sevdiği kız, daha önce anlattığı rüya kız, MF olabilir, Ali Nesin. Ondan ayrılmak istemiyordum. Görsünler bak nasıl büyük bir general olacaktım. Hayallerim, dalgalarım bu iki neden de general olmama dayanıyordu. Okul müdürü Hamit Bey o gün öğleden sonra beni çağırttı, odasına gittim. Avrupa'ya eğitim sınavına gideceklerin listesine bakmış, benim adımı görememiş. Neden adımı yazdırmamıştım? Nasıl dikkatli bir insandı bu Hamit Doğruer. 1000 öğrenciydik. Her birimizle teker teker uğraşırdı. Benim adımı listede araması, benimle ilgilenmesi ne demek? Oysa ben Hamit Bey'le sık ilişkisi olan bir öğrenci de değildim. Beni tanıdığını, adımı bildiğini bile bilmiyordum. O neden listeye adını yazdırmadığımı üst üste sordukça, ben bir şeye alınmış da neye alındığını söyleyemeyen ama neye alındığının da herkesçe bilinmesini isteyen küçük bir çocuk somurtkanlığıyla esas vaziyette başımı önüme eğmiş susuyordum. Neden listeye adımı yazdırmadığımı siz bilirsiniz, artık anlayın demek istiyordum. Ne müthiş bir şey, ne müthiş. İşte bu içimden geçenleri bu büyük eğitimci, kendiliğinden eğitimci anladı ve açıklamaya başladı. Birinciyi seçmek için epey zorluk çekmişler. Birincilik benim hakkımmış ama ben çok yaramazmışım. Sporla çok uğraşıyormuşum. Oysa öbür iki öğrenci çok uslu, hiç yaramazlık etmeyen çocuklarmış. Sınavlarda eşdeğerde numara alan 3 öğrenciden en uslusunu birinci, daha az uslusunu ikinci, en yaramaz olan beni de üçüncü yapmışlar. Ben o denli yaramazmışım ki eğer her dersin sınavından tam numara almasaymışım üçüncü bile olamazmışım. Üçüncü yaptıklarına teşekkür etmeliymişim. Hamit Doğruer sözlerine başlarken ağlamaklı olmuştum. Ama onun ağzından yaramazlığım yüzünden üçüncü olduğumu duyunca içimi anlamsız bir sevinç kapladı. Çünkü o zaman arkadaşlarımın değer yargılarına göre salt çalışmak, hiç yaramazlık etmeden sürekli çalışmak ineklikti. Beni arkadaşlarım çalışkan olduğum için değil, yaramaz ve çalışkan ve onlara her zaman destek olduğum için seviyorlardı. İşte ben arkadaşlarımın sevgisinin armağanını almış, onların bana armağanı olarak üçüncü olmuştum ki benim için böyle bir üçüncülük bütün birinciliklerden daha üstündü. Hamit Bey oğluna darılmış bir davranışla konuşmaya başladı. Sözlerindeki kelimelerin yerleri ve cümlesinin kuruluşunu anımsayamasam bile söylediği kelimeler aklımda. Sağ elini sol omzundaki albaylık işareti iki demirle 3 yıldızın bulunduğu apoletine atıp galiba o zaman yakada 7 işaret vardı. Deseler ki şimdi mühendis olmak için Avrupa'ya gideceksin, bu rütbeleri seker hemen giderim. Çabuk koş listeye adını yazdır. Baş üstüne efendim. Gidip listeye adımı yazdırdım. Avrupa'ya mühendislik öğrenimi için yarışma sınavına girecektim. Ayrılış töreni. Salim Bey'i saat vermeye çağırdım. Babamı oraya layık bulmadım. Utanç duygusuyla saati verdiler, marşlar, vapura bindik, ilk olarak harp okuluna geldik. Meslek seçimi mavinin çekiciliği. Sıraca ilk muayene yüzbaşı doktor havacı olacağım. Ulan sen nereden nefes alıyorsun, yıkıl. Süvari olacağım, piyade olmak istemiyorum, bitli piyade derlerdi. Kolay bir sınıf gelirdi bana. Topçuyu hiç düşünmemiştim, süvari olmak için boyum kısa geldi. En yakışıklı, en bıçkınlar süvari olmuşlardı. Koridorda çok fiyakalı giyinmiş, çizmeleri rugan körüklü, gıcır gıcır, külot pantolonun iç yanları gümüşü güderi, pırıl pırıl çarktan çıkmış gibi bir süvari yüzbaşısı görmeyeyim mi? Uçtum sevinçten. İşte benim boyumda bir yüzbaşı, hatta benden de 1-2 santim kısa. Önemli olan kısalık mı, yoksa vücut oranındaki uygunluk mu? İşte bir kısacık yüzbaşı ki, bütün organları birbirine denk oranda. Onun için çok biçimli ve yakışıklı. Kendimi de öyle görmekteyim. Yalnız ben değil, başkaları da. Kısa boyluların en yakışıklısı. Süvari yüzbaşının önüne gidip durdum. Bir esas vaziyeti aldım, selamı çaktım. Ne var? Efendim, ben süvari olmak istiyorum ama boyum kısa diye beni süvari yapmıyorlar. Yüzbaşı afilli afilli gülümsedi. Onlar dedi, yüksek atın üzengisine basmaya boyları yetişmez diye kısa boyluları süvari yapmak istemezler. Ama biz, üzengiye ayağımızın ucunu bile değdirmeden bir elimizin eğerin ön kayışının kuburluğunda, bir elimizi de arka kuburluğuna koyduk mu, eğerin üstüne pire gibi sıçrarız ki ne zaman yerdeyiz, ne zaman at üstündeyiz gören olmaz. Hadi git öyle söyle. Gıcır gıcır gıcır, körüklü rugan çizmelerin gıcırtısı harp okulu koridorunda uzaklaştı. Gittim süvarilerin seçim komisyonunun başkanı olan binbaşıya. Efendim, ben üzengiyi ayağımın ucunu bile değdirmeden binbaşı bana bir tir çekti, dönüp yürüdüm. Herkes mesleğini seçmekte. Meslekler bitiyor. Ben ortada mesleksiz kaldım, havacı olamadım, süvari olamadım, topçuların da kadrosu dolmuş artık. Kala kala bana bir piyade ya jandarma olmak gerekiyor. Bir de jandarma oldun mu, kurmaylığa elveda. Yani generallik rüyaları bitti demek. Büyük bir üzünçle koridorun köşesinde düşünürken Pala Ragıp her zamanki abartılı iyimserliğiyle gülerek geldi yanıma. Haydi istihkam olalım dedi. O zamana dek bir kez bile istihkam yani askeri mühendis olmayı aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Şöyle söyledi olmaz, böyle söyledi olmaz. Sonra maviyi övmeye başladı. Sevgilimizin tuvaleti mavi, gök mavi, deniz mavi, dünyadaki en egemen renk mavi. Kabul, istihkam sınıfına ayrıldım. Meslek seçimi, evlere izinli bırakıldık. Er elbiseleri verildi, yeni kuleli elbiselerini ne yaptık? Kolumuzun altına mı alıp gittik? Altı kabaralı ayakkabılarla sözde aptallığa vurup kayma numaraları. Ama gerçekten de zordu. Çünkü İstanbul'un yollarında bile asfalt azdı, kaldırım taşı, paket taşı, Arnavut kaldırımı vardı. Hele tramvaydan atlayıp inerken... Yanda ekleme. Avrupa sınavı. Kağıtta müfidenin yüzünü görüyordum. General olmak, öç olmak. Balıkesir Bandırma vapurunun kıç güvertesini hatırlıyorum. O zamanın tangolarını söylüyorduk bağıra bağıra. Yanımdaki Ragıp'ı hatırlıyorum. Bir de Mustafa Muzaffer Çakar'ı. Suna bakışlarının esiriyim. O gözler ah. Çoğu Profesör Saad Reddin Celal Antel'in kör olan kardeşi Necip Celal'in tangolarıydı. O zaman bu Necip Celal çok ünlüydü. Profesör ağabeyini biliyorduk. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Aman Allah gözlere bak gözlere. Zevkimizin bayağılığı. Ama o zaman daha iyisi vardı da biz onları beğeniyor değildik ki. Halk şarkıları olan bunlardı. Adalardan bir kız gelir bizlere. Aman Allah gözlere bak gözlere. Harbiye marşı, çok alay ettiğimiz 10 yıl marşı anlaşılmıyor. Çıktık açık alınla, nalınla her savaştan. 15 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Her şeye gülüyorduk. Balıkesir istasyonunda bize marmelat vermişlerdi. İlk duyuyorduk adını. Muamelat deyip kahkahaları atıyorduk. Tek başıma olsaydım gülmezdim. Gülme nedenim yoktu. Ama herkes gülüyor diye, herkese uyumak için ben onlardan çok çok gülüyordum. İşte benim karakterimin bir yanı. Herkese uymak, oyun bozanlık etmemek. Herkese uymak için kendi kişiliğimin dışına çıkmak, kişiliğim dışında davranmak. Bu her zaman herkese olmaz. Bir kişiye olur. Bir kadına hayır diyemem. Öyle davranmamı istediği, o ortamda öyle davranmam gerektiği için ya da öyle davranmam gerektiğini sandığım için öyle davranırım. Hayır diyemem, olmaz diyemem. Ben hayır demesini bilmeyen insanım. Ancak ilke sorunlarında hiç ödün vermem. Kişiliğimin bu yanı yüzünden kendimi başkasına ya da başkalarına uymak zorunda sandığım için çok zararlara uğratmışımdır. Ama başka bir şey yapmak elimde değildi. Ailem için de böyle olmuştur. Çocuklarıma ve eşime karşı ilke sorunu değilse onların dediği olur, isteğime karşı bile olsa. Ama ilke sorunlarında çok kesin, hiç tartışmasızımdır. Çünkü onları ben yaşamım boyu deneyimlerimin, bilgilerimin sonucu elde etmişimdir. Kepsut'taki kışla. Aziz Nesin kuleliği bitirdikten sonra Mayıs 1935 harp okuluna girmiştir. Ekim 1935. Kuleliği askeri liseyi yani bitirdikten sonra ama harp okuluna askeri yüksek okula girmeden önce 6 ay er olarak staj yapmak gerekiyordu. Aziz Nesin bu 6 ayı Balıkesir'in Kepsut ilçesinde geçirmiştir. Kışla. Binbaşı Fehmi Ökçül, şişman karısı kızı Sevim. 200 başı Çavuş, nerede olursa olsun selamı çakacan eşeğin üstünde karşıda dipte o yanda bu yanda bize bakan ana oğul. Kepsutlu yaşlı kadının krem sanıp diş macununu çatlak ellerine ve yüzüne sürmesi. Tabildot yiyorduk. Galiba ihtiyar kadının oğlu pişirirdi. İki yedek subay vardı. Adları neydi? İkisi de ilkokul öğretmeni. İçimizden bir türlü hazmedemezdik. Mehmet Çetelioğlu'yla yedek subayın çatışını. Önce Yusuf Kemal tarih öğretmenimize mektubum. Avukattı, yardım. Gelen cevap korkunç. Renginiz günden güne kızıllaşmada çünkü müdürümüz Kazga ile bizzat uğraşmada diye sözde şiirler okuyan adam. Mehmet Çetelioğlu çadırda hapis. O kadar paramız yok. Aylıkları topladık. Doğru yürüyerek Balıkesir'e. Avukat yazıhanelerinin sıra sıra dükkanlarının olduğu bir yer. Dar uzun avlu gibi asmalı. Girin gelişi güzel birine kolay kurtarır sizi. Parlak mı? Anlamadım. Yani parlak olan mı? Kim? Arkadaşınız. Yine anlayamamıştım, açıkladı. Subay döven Mehmet Çetelioğlu parlak bir oğlansa bizim usta avukat yedek subay Mehmet Çetelioğlu'na sulandı da Çetelioğlu ondan vurdu diye savunacak. Oysa tam tersine parlak delikanlı olan yedek subay bizimki kara yağız boylu postlu bir delikanlı. Hay avukat gibi senin Allah belanı versin çıktım. Fehmi Ökçül'e ne rica ettim galiba barıştırdılar ya da af diledi bu iş kapandı. Bir Levazım binbaşısı vardı. Edebiyat meraklısıydı. Bir Balıkesir gazetesinde yazı da yazıyordu. Çok sinirli adam diye duyardık. Eskiden topçuymuş. Teftişte bir general bastonuyla dürterek çıkar mendilini de sil şurasını diye topun kirini göstermiş. O da gereken tepkiyi göstermiş generale. Mahkemeye vermişler, ceza vermişler. Ama pek de haksız olmadığından, başka bir deyişle suçu ağır olmadığından, muharebe sınıfı olan topçuluktan yardımcı sınıf olan Levazım sınıfına verilmiş. Bir akşam uydurma monolog söylüyorum, atıyorum. Çocuklar çember olmuşlar çevremde, her zamankinden daha çok gülüyorlar. Meğer binbaşı, nöbetçi yüzbaşı, levazım binbaşı beni dinliyorlarmış. Neden sonra onların üçünü karşımda gördüm. Levazım binbaşı, bunları yaz gazeteye verelim dedi. Biliyorum yazısı olmaz ama üsteledi, yazdım olmadı. Tombaz'la köprü kurmuşuz. Tombaz'ı kaç kişi kaldırdık? Galiba 800 kiloydu. 10 kişi kaldırdık galiba. Uzun boylulara Mehmet Çetelioğlu'yla Mehmet Karahasanoğlu'na yükü bindirdim. Koca Murat, Salih. Gerçekte onlara yükü veremezdim. Yükün altında iyice girip onlardan aşağı kalmazdım. Ama şakası onları kızdırmak hoşuma giderdi. Neşeli Pala Ragıp fotoğraf makinesi almıştı. İki kız kardeşinin resmi Nemika ile Süreyya. Erzincanlı Hüsnü. Bir gün diz boyu suda boğuluyordu az kalsın kıvırcık saçlı şey. Bir gün Yenikapı tren istasyonundan onu gördüm, bakıştık, ona doğru yürüdüm. Gözlerini benden çeviremedi ama gözlerini benden çevirmeden bakışının hedefini uzaklaştırdı. Sanki karşısındaki ben değilmişim gibi, karşısında hiç kimse yokmuş gibi. Bakışları beni delip ta uzaklara götürüyordu. Karşısında ben bir boşluktum, saydamdım, görünmez adamdım. Gözleri bende, bakışları beni delip ta ötelere duruyordu. Herhalde başını çevirmekten utanıyordu ama bana bakıp beni görmekten de korkuyordu. Ağır ağır yanından yürüyüp geçtim. Bir daha görmedim Erzincanlı Hüsnü'yü. Hey gidi Hüsnü hey. İlk rakı içişimiz 59'luk denirdi. Kepsut çayında. Doğrusu Simav ya da Susurluk çayı olmalı. Ali Nesin. Altınova dediğimiz yerde eğlenmemiz, mısır yememiz, pazarları geziyorduk. Her şey o kadar ucuzdu ki üzüm yemek için bir büyük bağın üzümünü olduğu gibi satın almıştık. Canımız istediği zaman girer yerdik. Kilo kilo üzüm almaktan bağın bütün üzümünü almak daha ucuza geliyordu. Koca Salih'in bana ders vermesi. Ne çok severdim Salih'i. En güvenilirlerinden biri Mustafa Çakar'dı. Antalyalı Safer'i de çok severdim. Abdullah Ispartalı, Harp Akademisi öğrencisi. İyi çocuk, mert, çalışkan, fazla zeki değildi. Son sınıftayken Beşiktaş pazarına karısıyla alışverişe gitmiş. Bir ara çocuğunu kucağına almış. Çocuk bu mızıldandı istedi. Eşimi biraz tut dedi. Ne olduysa üstlerinden biri görmüş. Sicil, kurmay olamaz. Zavallı Abdullah, kurmay olamadı. Yani general olamadı. Çopur Şükrü. Sempatik olmaya çalışır, esprileriyle kötü huylarını örtmeye uğraşırdı. Kötü huy da neydi? Alabildiğine cimriydi. Öyle sanıyorum ki çok yoksul aileden geldiği için böyleydi, Edirneliydi. Meslek seçiminde parayla yer değiştirmiş, talihine değiştirdiği yere birliğiyle dönmüştü. Bir yerden eline bir boyun bağı geçirmiş, kemer yerine kullanırdı. Çopur ve dişleri uzundu. Her fırsattan yararlanmak için gözleri açıktı. Ve bu bize dokunurdu nedense. Yalnız çocuktu, çok içten bir arkadaşı yoktu. Dursun, bom, kafasına karpuz kabuğu, şaka. Müthiş, okunmuyor. Almanya'ya gidenler Bursalı İbrahim, Uzun Mustafa, Dursun, galiba 4 çocuk. 935'te gittiler. 4 sene Almanya'da okudular, savaş çıkınca İsviçre'ye geldiler. Orada bir süre kolejde okudular, Amerika'ya gittiler. Mühendis oldular, İbrahim'den sorup öğreneceğim. Hulki'nin kurmay olması. En gafuru, gafur acıması, bağışlaması çok olan. En cim karnında bir noktası. Borlu Mustafa onu açta kurbay olmuş. Çivit mavi gözlü, çiğ beyaz tenli, çilli derisi vardı ama çilleri de beyazdı. Cırlak bir sesi vardı, çok tutkulu ve çalışkandı, orta zekalıydı. Elimde kese kağıtları ile birinde üzüm vardı. Beyazıt'tan eve giderken karşılaştık, çarpıştık, düştü yere, geçti. Ondan sonra bir iki kez görüştük, sınıf toplantısında filan. Hiç o çarpışmayı yaşamamış gibi ondan söz etmedik. Ama o kırılan şey, yakınlaşamadım. Kara Hasanoğlu'nun dükkanıma girişi. Döndü, bin pişman, ne yapsın? Soğuk gitti, affedemedim. Kötü insan olduklarından değildi bu yaptıkları. Çiğdiler, iyi pişmemişler. Yaşamın türlü kahrından, vartalarından, zor geçitlerinden geçmemişlerdi. Biliyorum, içinizden kiminiz, şuna adam olmamışlar desene, diyeceksiniz. Ben böyle diyemiyorum, onlar benim sınıf arkadaşlarımdı. Bir de 38'li Arslan'ın dükkanıma gelişi var, hey gidi. Onların suçu yoktu, suçlu bendim. Onlara hiç konuşmadan, hiç söylemeden, belki davranışlarımla çok büyük adam olacağım izlenimini, şansını vermiştim. Şimdi ise düş kırıklığına uğratmıştım onları. Gambot Muzaffer'in bugün bana söylediği, "Yahu biz okuldayken seni başbakan, cumhurbaşkanı filan olacak sanırdık." Bu sözü söylediği zamanın başbakanının benim gözümde 5 paralık değeri yoktu. Sevgili sınıf arkadaşım beni sevdiği, bana inandığı için gözünde çok büyüttüğü ama gerçekte ya da benim gerçeğime göre 5 paralık değeri olmayan yerde beni görmek istiyordu. Kaç kişiydik, kimlerdik? Bir gece bilmem hangi ilişkiyle, belki bayram 30 Ağustos filandı, subay aileleri tabur karargahında eğlendiler, içtiler. Çok normal. Mustafa Onanç arkadaşına yazdığı mektupta teyemmüm demiş. Mektup denetleniyor. Ne onun böyle yazması doğru, ne üzerinde bu kadar durulması. Bundan sonrası kötü. Rodosluydu. Ben gelir giderim, burada doğdum gibi bir laf etmiş. Vay! Mustafa Onanç bunu kullanmaya, şikayete filan kalktı. İşte çok çirkin. Şinasi nişanlıydı. Şinasi'nin tüfeği kırılmış. Babası Ayvalık ya da Edremit'te binbaşıydı. Gönderdik mi yoksa Şinasi'yi kaçırmak kadar oraya bir şey yaptık anlaşılmıyor. Yılanı öldürdü. Kore'de ayağını verdi. Nişanlı mişanlı kalmadı. Şimdi Kuzey-Güney birleşecek. Kepsut'un vişneleri aklımda. Ucuz ve o zamanki bana göre iyi bir terzi bulmuştum Kepsut'ta. Takım takım elbise diktirmiştim. Spor kumaştı. Bir golf pantolonum, damalı, renkli ceketi. Bir de kalın tabanlı ayakkabı yaptırmıştım. Bir tanesi beyazdı. Balıkesir'deki M.K. Sabit Noyan Paşa teftişe oğluyla geldi. Paçalarında yüksek kıvrık bir delikanlı. Teftiş verdik. Bizim yüzbaşının heyecanı, iki koğuş, iki ayrı yüzbaşıdaydık. Bizimkinin heyecanı. Birbirlerini çekemezlerdi, ölüyordu garip. Fehmi Bey, Sabit Noyan Paşa'nın oğluna rivaziye dersi vermemi söyledi. Ama nasıl? Balıkesir'e gitmem gerekirdi arabasıyla. Olmadı. Onbaşı sınavı, bayağı heyecanlanmıştık ya olamazsak diye. Olamayanlar harp okuluna gidemezlermiş. Beni karargaha proje çizmeye aldılar, rahattım. Odasında Kolordu Birliği'ne köprülerin, yolların tahrip projelerini çizer, hesaplarını yapardım orada. Öğrenmiştim Fehmi Bey'den. Sonra bunları ozalit kağıdına güneşte cam altında çekerdim. Manevraya çıkışımız, Nilüfer çayı, yürüyüşlerde mataralardaki ayranın çalkalana çalkalana tereyağı olmuştu. Manevrada susuzluk, Mustafa Kemal Paşa, yağmur. Keşfe çıkarışlarını ne kadar ciddiye almıştım. Her zamanki gibi sanki sahiden düşman karşısındaymışız gibi. Görevim nehrin nerelerinden geçilir, ne kadar kuvvet geçebilir, köprü nerelere yapılabilir. Bir gece nöbetçinin yolda bizi durdurması, parola sorar tüfeği çevirirdi. Göçmen köyü, öbürlerinden başka. Madeni gezmiştik, galiba bor madeniydi. Ne ilkel işletiliyordu? Taburdan nasıl ayrıldığımız, İstanbul'a nasıl döndüğümüz hiç aklımda değil. 6 ay geçmişti. Ekim'de İstanbul'a dönmüş olmalıyız.